merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın?
Herkese merhaba. Merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bölüme başlarken birkaç şey üzerinden geçelim istiyorum. Şu anda beni dinlerken bir taraftan sosyal medyada telefonunuzda bir şeyler mi izliyorsunuz? Aşağı doğru kaydırıyor musunuz Instagram'da? Ha belki de Instagram'da artık çok kaydırmıyoruz. Story'lere mi bakıyoruz? Ya da Reels mi izliyorsunuz? Yoksa TikTok mu bakıyorsunuz? Kaydırdıkça daha fazlasına bakasımız geliyor. Daha fazla içerik tüketmeye başlıyoruz ve aradan böyle birkaç saatin geçtiğini fark ediyoruz. Bu birkaç saatinizi düşündüğünüz zaman, izlediklerinize baktığınız zaman, takip ettiğiniz kişilerin yaptıklarına baktığınızda sizde de hayata karşı geri kalmışlık hissi oluyor mu? Bende oluyor. Baktıkça ya diyorum nasıl buna sahip olabilir? Nasıl bunları yapabilir? Bu yaşında nasıl bunlara başarabilir? Bir anda bir bakıyorum ki 19 yaşında birisi TikTok'ta 50 bin lira kira verdiği bir daireyi gezdiriyor ve diyor ki ben bunu 2 yıllık çalışmanın ardından tek başıma satın aldım. Ailem asla yardım etmedi. Bir başkasına bakıyorum dünyayı geziyor ve diyor ki hayatta çalışmanıza gerek yok. Yapacağınız şey hayal kurmak ve bunun peşinden koşmak diyor. Hayal kurup peşinden koşmak için de nakit gerekiyor. Nasıl yapıyorsun bunu? Sonra diyorum ki ya biraz LinkedIn'e gireyim bari diyorum. LinkedIn'de postlara bakmaya başlıyorum. Sürekli founder'lar yani kurucular var. Yeni girişim kurmuşlar. O girişimlerini ödüller almışlar. Pek çok kişiyi istihdam etmeye başlamışlar ya da istihdam ediyormuş gibi davranmaya başlamış ama kimse yok aslında belki de şirketlerin ama kurucular 22 yaşında bir şirket kurmuş ve değerlemesinin milyon dolar olacağını düşünüyor. Hatta 5 yıl içerisinde milyar dolarlık bir şirkete ulaşacağını söylüyor. Sonra diyorum ki Çağrı burası yine sen hayatta geri kalmış hissini pekiştirmeye başladı. Kendini daha kötü hissediyorsun. Biraz YouTube'da bir şey izle diyorum. YouTube'a giriyorum. Önüme çıkan videolara bakıyorum. Oradaki kişiler çok başarılılar. Kendim bir anda omuzlarım çökmüş. Kaydırmaya devam ederken, bir şey izlerken ya da yeni podcastler dinlerken sürekli kendimi daha başarısız. Hayatta hiçbir şey becerememiş. Hayatta bir şey kaçırmış. Ve sanki o treni artık binme şansım kalmamış gibi hissediyorum. Hayata karşı yenik düşmüş hissediyorum. Bu sende de oluyor mu meraklı insan? Benzer hisse sen de sahip misin? Ve şöyle bir şey düşünmeni istiyorum meraklı insan. Seninle o kişilerin hayatlarındaki zorluklara baksak. Onların hiç zorluğu yok değil mi? Sıfır. Onların yaşadıkları zorluklar sıfır. Ya da onların yaşadıkları zorluklara baktığın zaman ki takip ettiğin zaman hikayelerinde görüyorsun paylaştıkları şeyleri. Ya diyorsun ki bu zorluk mu? Gerçekten bununla mı mücadele ediyor? Zorluğun senin bir yıl boyunca evindeki halıyı değiştirememek ama bunun sebebi de aslında içine sinen bir halı bulamamış olman olabiliyor. Ve bu aslında büyük bir mücadele, büyük bir olay olarak anlatmaya başlıyor ve binlerce insan takip edip beğeniyor. Altına yorumlar akıyor. Tebrik edenler, kutlayanlar, sana ilham aldım diyenler, bunları söyleyenler var. Bir sonra kendi hayatına bakıyorsun. Ben kime ilham olacağım ki? Ben kime ne katabilirim ki? Ne verebilirim ki derken buluyorum ben kendimi. Sen de öyle hissediyor olabilirsin. Bunun yanında bazen de girip Google'a neden kendimi yok yere depresif hissediyorum diyorum ama sağ olsun Türkiye gündemi bunu hiç izin vermiyor. Çünkü Türkiye gündeminde zaten böyle bir şey yok. Ama böyle bir şey arattığınız zaman biraz önce bahsettiğim gibi düşünen binlerce insan buluyoruz. Aslında yalnız değiliz. Ama sosyal medya gerçekten bizi içten içe tüketiyor. İçten içe bütün enerjimizi emiyor. Ve bizi bir anda daha mutsuz bırakıyor. Ve karşılaştırmalarımızı hep öyle kişilerle yapmaya başlıyoruz ki kendimizi bir türlü beğenemez buluyoruz. Çünkü bir taraftan orada güzellik algısı inanılmaz. Kendine baktığın zaman değiştirmen gereken çok şey var. Üzerine kıyafetin bile değişmesi gerekiyor. Çünkü takip ettiğin insanlar asla aynı kıyafetleri giymiyorlar. Ve sen de onlara yetişmeye çalışıyorsun. Ama yapamıyorsun. Beceremiyorsun. Ama bir taraftan TikTok'a giriyorsun. Orada çok daha rahat olabilen insanları görüyorsun. Ama bir taraftan da oraya girdiğin, baktığın insanlar, bu rahat olanlara bakıp kendini biraz iyi hissederek yine kendini aslında Instagram'daki gibi insanlar arasında bulmaya, oldurmaya çalışıyorsun. Ve bu çok aslında yine iyi gelmeyen bir karşılaştırma. Burada iki şeyi söylemek istiyorum. Bir, aslında bu karşılaştırmayı yaparken dikkat etmemiz gereken bir sayı var. Dunbar sayısı deniyor buna. Dunbar araştırma yaparken şempanzeler üzerinde, şempanzelerin aslında kendileriyle, etrafındaki şempanzelerle kurdukları ilişkilere baktığında 50 şempanzeyle ortalama olarak anlamlı bir bağ kurduğunu, ona birlikte yaşamlarının aslında çok daha sürekliliği getirdiğini ve bu halin çok daha besleyici olduğunu görüyor. Kabile hayatı gibi yaşıyorlar. Biz insanlara baktığı zaman da bu sayının 150 olduğunu görüyor. Yani biz aslında hayatımızda 150 kişiyle anlamlı bağlar kurabiliyoruz. Onları tanıyoruz, onların eşlerini, dostlarını, kardeşlerini, sevgililerini bilebiliyoruz. Onların hayatlarına dair belli bilgilere sahip oluyoruz. Yani yakınımızı alıyoruz. Tabii ki yakın arkadaş çevremiz çok daha küçük oluyor. Ama 150 bir rakam. Ancak 2007'den beri sosyal medyanın yükselmesiyle beraber hangimiz 150 kişiyi takip ediyoruz? Hepimizin sosyal medya takipleştiği kişi ortalaması çok yüksek. Bazılarımız binlerce insanı takip ediyor. Bazı insanlarımız da binlerce, yüz binlerce insanı takip ediyor. Ve artık dumbar sayısı pek işlemiyor deniyor. Oysa aslında hala çalışıyor. Çünkü anlamlı bağ kurduğumuz sayı bu 150. Ve siz takip ettiğiniz herkese anlamlı bağ kurabiliyor musunuz? Kuramıyoruz. Peki neden karşılaştırmak için anlamlı bağ kuramadığımız insanları alıyoruz? Neden veri setlerimiz sosyal medyada ya onlar gibi olmak istediğimiz, bizi hayatta geride bırakmış hissettiren insanlardan olmasını istiyoruz ya da kendimizi daha iyi hissettireceğini düşündüğümüz Schadenfreude'den Freud'e, yani bir başkasının halinden mutluluk duyma halini hissedeceğimiz kişilere bakmaya çalışıyoruz. Neden? Bu aslında zihnimizin işleyişine tamamen aykırı. O yüzden zaten iyi hissetmiyoruz. Dolayısıyla aslında biz zihnimizdeki karşılaştırma yapan veri setini değiştirmeliyiz. Yani bir mindset değişikliğine ihtiyacımız var. Burada karşılaştırma yaptığımız için kullandığımız veri setleri şöyle. Zihnimizde aynı anda veri işleyebilecek belli alanlar var, değil mi? Biliyoruz. Bazen çok fazla üzerimize bir şey geldiği zaman burnout oluyoruz, yanıyoruz, hiçbir şey algılayamadığımız anlar olabiliyor. Ben bazen duvarın boş boş bakıyorum. Belki sen de öyle yapıyorsundur. Ya da birileri bir şey anlattığı zaman kendim mal gibi hissediyorum. Anlatıyor birisi ve anlamadım diyorum. Çok fazla veri yüklemesi o zaman bunu yaşıyoruz. Şimdi bu veri setlerini de karşılaştırma için bizim zihnimizde olan veri setlerinden hangilerini kullanacağız? Burada bence şey çok önemli. Burada kullandığımız eğer veri setinde işte kendimizi kötü hissettiren, hayatta geride kalmış hissi veren kişiler yerine bizi daha iyi hissettirecek. Çünkü bizden çok daha berbat durumda olan insanlar alır. Bir taraftan da bizden daha kötü olanları alırsak, bir taraftan da gerçekten bizden çok daha iyi insanlar alırsak bu veri seti de anlamlı olmayacak. Çünkü bu sefer kendimizi çok daha iyi hissederken, böbürlenirken, daha yukarıdan bakarken bulacağız. Ama bu da yine iyi olmayacak çünkü veri seti hatalı. Çok yanlış yerden almış olacağız datamızı. Dolayısıyla bizim aslında bu datayı değiştirmemiz, karşılaştırma setlerimizi çok daha anlamlı bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu veri setlerinde bize iyi gelecek, daha etkili bir veri seti oluşturmak için bize ilham verecek kişileri seçmenin, yani onlara güzel bir alan tutmanın, onların aslında hayatlarına bakmanın, onların hayatına ilham alacak noktalarını görmenin çok iyi geldiğini fark ettim. Bir diğer taraftan hayatların sonradan yükselmiş, daha doğrusu Türkçemizde geç çiçek açanlar diyoruz ya böyle, onları bulmak, onlar neden aslında hayatlarının uzun süre boyunca değil de belli dönemlerinden sonra yükselmeye başlamışlar, onlara bakmak ve bize iyi gelecek, anlamlı hayatlar yaşadığını düşündüğümüz, bizim aslında örnek aldığımız kişilere odaklanmak çok iyi geliyor. Örneğin bunu bahsettiğim zaman o geç çiçek açanlardı. İşte her zaman verilen örneklerden bir tanesi KFC'yi kuran Albay Sanders. Neden? Çünkü aslında 64 yaşındayken bu fikri ortaya çıkartıyor ve çok fazla kişi reddediyor. Ondan sonra bunu kuruyor. Ya da işte hayatımızda hep böyle örnekler son dönemde şeylere bakıyoruz. Mark Zuckerberg işte üniversiteyi bıraktı, kurdu gibi. Ya da işte Steve Jobs bunu yaptı. İşte baktığınız zaman pek çok insan bunu yaptığı olarak görüyoruz. Ama aslında belli bir başarıya sahip olabilmek için bazen birikime ihtiyaç var. Özellikle girişimlerin başarılı olma kriterine bakıldığı zaman aslında 40'lı yaşlarından sonra girişim kuranların çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Örneğin Türkiye'de Jane Wise, Tuğrul Ağırbaşı konuk etmiştim. Jane Wise'ın kurucularından. Orada mesela aslında hayatının sonrasında çiçek açmaya hazır hale gelen, geç aslında girişim kurmak isteyen insanları onları bir araya getirip onlarla beraber girişimler kurmaya çalışıyorlar. Bu tür şeylere bakmak çok iyi geliyor. Çünkü aslında hayatımıza baktığımız zaman belli noktalarda gençken özellikle çok hata yapabiliyoruz. Bazı insanlar daha şanslı olabiliyor ve fark etmiyoruz ama o karşılaştırma yaptığımız insanlar, örneğin işte herkes mesela Steve Jobs'ın başarısından bahsederken tek başına sıfırdan kurduğunu falan söylüyor, değil mi? Oysa aslında gerçeğe baktığınız zaman ailesinden 250 bin dolar almış o dönem için ve çok yüksek bir para. Jeff Bezos aynı şekilde işini bırakıp Kendisi bir şirket kuruyor ve Amazon'u yaratıyor. Buna baktığınız zaman aynı şeyi görüyorsunuz. O da aslında 250 bin dolara yakın bir parayı ailesinden alıp kurmuş. Yani aslında bir sermayesi var, parası var ama biz bunları görmek yerine sıfırdan milyoner oldu diyerek birinin peşine takılmaya çalışıyoruz. Ve sonra diyoruz ki ben hayatta geride kaldım. Çünkü baksana 18 yaşında milyoner olmuş. 19 yaşında milyar dolarlık bir şirket kurmuş. Ancak şunu fark etmiyoruz. Bunları kuran kişilerin de mental sağlıklarla ilgili çok büyük sorunlar yaşadıklarını görebilirsiniz. Bu tabii ki böyle baktığın zaman kendimi iyi hissetmek için söylüyorum gibi ama bunu özellikle influencerlarda, youtuberlarda, şarkıcılarda çok görüyoruz. Çünkü belli bir hazır bulmuşluğa, aslında bir şeyin getirdiği rahatlığın ya da yaşayacağımız o haz ve keyif için belli aslında bir hazır bulmuşluğa ihtiyacımız var mental olarak. Bunu her zaman sahip olamıyoruz. Bazı insanlar gerçekten de çok etkililer. Çünkü 19 yaşında bu şirketleri kursalar da çok uzun zaman boyunca bunu sürdürebilecek zihinsel beceriye ve setlere sahip olabiliyorlar. Ama bunlar da nadiren, bunlar çok uç. O yüzden biz aslında doğru veri setlerine bakarak kendimizi doğru yerlerden kıyaslamalıyız. Oysa bazen sosyal medyada vakit geçirdikçe kendimi altımda bir şahin araba var ama ben kendimi Mercedes kullananla kıyaslarken buluyorum. Hatta bazen sanki ben bir at kullanıyorum ama bu at da yarış atı değil. Bir yük atı. Bir yük atını binmişim ama yanımdaki kişi yarışacak kişi bir Ferrari ile gelmiş gibi. İkisinde de at var değil mi logoda? Sanki ikisi birbiriyle yarışabilir gibi. Ama farklı klasmanlar. Dolayısıyla benim kendimi kıyaslayabileceğim kişi şu an henüz o kişi değil. Ben kendimi o kişiyle kıyaslarsam tabii ki mutsuz hissedebilirim. Çünkü baktığın zaman toplum tarafından başarılı görünen, çok daha iyi bir hayatı olduğu varsayılan kişi o. Ben şu an öyle gözükmüyorumdur. Dolayısıyla benim veri setlerimi karşılaştırmak için doğru bir yere getirmem, doğru kişilerle karşılaştırmaya başlamam gerekiyor ki ben kendimi iyi hissedebileyim. Var olan halimle bağ kurayım, kendimi iyi hissetmeye başlayayım, kendime şefkatli davranayım, öz sevgimi artırayım ki öz şefkat besleyeyim ki kendime barışık hale geleyim. Ondan sonra doğru kıyaslamaları yapıp doğru karşılaştırmalar içerisinden kendimin en iyi halini yaratmaya devam edebileyim. Çünkü bu karşılaştırmada bazen yanlılık arttığı zaman sosyal medyanın o çarpıklığı bizi doğru kıyaslamalara götürmediğinde kendimizi sürekli eleştirirken buluyoruz. Kendimizi beğenmiyoruz, yaptığımız şeyi görmüyoruz, başarılarımızı başarı olarak göremiyoruz. Çünkü bizim başarımız o sosyal medyada paylaşan, Bali'de tatil yapan, her ayını farklı bir ülkede geçiren, tırnağı istediği zaman yatına atlayıp da gezen insanlarla kıyaslandığı zaman başarı mı ya? Yani baksana abi, yani lisedeki sınıftaki en aptal kişi bile şu anda hayatının büyük çoğunluğunu İngiltere'de geçiriyor. Ya da işte Hollanda'ya taşınmış, Hollanda'da ev almış geçtiğimiz ay. Şimdi bunu söyleyip de kıyasladığınız zaman gerçekten inanılmaz bir şeyin içerisine sokuyoruz kendimizi ve bu büyük bir tuzak. Bu tuzağı bırakıp kendimizle aslında olan halimize gelmek ve hayatta geri kalmış hissediyorsak bu hissin nereden kaynaklandığını, kökünü bulmak gerekiyor. Kökünü bulduğumuzda da önce yapacağımız şey kendimizi şu ana çekmek ve biraz önce söylediğim gibi kıyaslama yaptığımız veri setlerini değiştirmeye başlamak. Çünkü biliyoruz ki her şey için farklı yetkinlikler gerekebiliyor. Örneğin ben çok sevdiğim bir bilgisayarım var ama 10 yıl önce aldıysam şu anki teknolojide gelişen 4K çözünürlükte bir videoyu onunla editleyemeyebilirim. Çok yavaşlayabilir. O yüzden onu yenilemem gerekiyor. Dolayısıyla oradaki ihtiyaca göre de benim kendime bir yenilik yapmam gerekiyor. Yani ben veri setlerimi doğru konumlandırırsam o zaman aslında daha etkili yol almaya başlıyorum. Ve hayatta geç kalmış hissi yaşamak herkesin yaşadığı bir şey. Ancak bunun gerçeğe yansıtmadığını fark etmek gerekiyor. Çünkü pek çok insana, ilham aldığımız insanlara baktığımız zaman hayatlarının belli noktalarında hazırlanarak geçirdiklerini, bazen de çok zorlandıkları hayatları içerisinde belli bir seviyeye gelmeleri gerektiğini fark ediyoruz. Tabii ki bu umut vermek ve kesinlikle yükseleceksin, sen de çiçek açacaksın demek değil. Ama en azından kendimizi kötü hissedeceğimiz bir şey yok. Çünkü bu duygular bize ait değil. Bunları satın almayı bırakmalıyız. Bunun için yapacağımız bence en önemli şey sosyal medyada kimi takip ediyorsak ve bu takip ettiklerimizden kimler bize iyi gelmiyorsa, kendimizi daha başarısız, hayatta daha geride kalmış hissettiriyorsa onları takipten çıkarmak. Evet, aslında sosyal medyayı bırakmalıyız demem gerekiyor ama sosyal medyayı bırakmak gerçekçi olmuyor. Denemişsinizdir. Ben de denedim. ama sonuç alamadım. Dolayısıyla aslında gerçekçi olan, en azından bu kişiyi takip etmeyi bırakıp bize iyi gelen, bize ilham olacak, belki de gerçekten de mentor olmasını isteyeceğimiz, yaptıklarıyla bize örnek olan kişileri hayatımıza katmak. Çünkü hayatımızdaki ihtiyacımız olan noktalar kişileri takip etmeye başlarsak çok daha anlamlı bağlar kuruyoruz. Ve bunun yanında bu takibi düzenledikten sonra bir de başarı kriterine bakmamız gerekiyor. Başarıyı nasıl tanımlıyorum ben? Daha önceki bölümlerde anlatmıştım. O yüzden başarı tanımını yeniden yapmak, sorgulamak çok çok kıymetli geliyor bana. Bir de tersine düşünmek nasıl olur? Yani ben hayata karşı geç kalmış hissediyorum. Peki bu cümleyi tersten alsak? Yani hayatımdaki başıma gelmiş en güzel şey hayata karşı geri kalmışlık hissi diye kursam cümleyi. Nasıl gelir size? Doğru gelmiyor değil mi? Biraz böyle kulağını tırmalıyor gibi. Ama biraz daha bunu zihninde sorgula, yankılansın. Hayata karşı geç kalmışlık hissi başına gelmiş en iyi şey olabilir. Nasıl? Bu cümle sana neler düşündürtüyor? Çünkü bazen kendimizi fark etmek ve kendimizi geliştirmek için ihtiyacımız olabilir. Bazen de kendimizin hep döngülerimiz var. Bunları da başka bölümlerde bahsetmiştim. O döngüden çıkabilmek için belli dersleri almamız gerekiyor. Her kahramanın hayatında yaşadığı gibi. Biz önce bu engelleri aşalım ki daha büyük engele gidebilelim. Şu an hayatımdaki hangi engeli görmemiz sağlıyor olabilir? Belki de gerçekten en önemli şey karşılaştırma yaptığım kişilerin hiç doğru kişiler olmadığını fark etmek olabilir. Çünkü ben bu mindsetimle, bu veri setleriyle karşılaştırma için daha başarılı adımlar atmaya çalışsam ben geri düşebilirim ve toparlanamayabilirim. O yüzden ben bakım vermeyi, düştüğüm anlarda kalkabilmeliyim, öğrenmeliyim ki daha büyük engeller karşısında yılmadan, kendime bakım vererek, kendimi geliştirerek, kendime daha şefkatli davranarak devam edebileyim, yılmazlık becerimi geliştireyim. Bu olabilir. Ya da sadece belki de hayata bakış açımızı değiştirip olumlu taraflara bakmaya başlamak da olabilir. Hepimizin bu yolculuğu farklı. This is the way. Mandalorian dizisinin mottosu gibi. Yol budur. Dolayısıyla buna bakmak gerekiyordur belki. Bunu anlamak gerekiyordur. Ya da belki de hiçbir şey gerekmiyordur. Ama gerekmeyen en önemli şeyden bir tanesi de başkalarıyla kıyaslamayı bırakmak olacak. Merak listesinde biraz bunun üzerine konuşalım dedim. Çünkü bu ara benim de içimde olan bir şey. Hayata karşı geç kalmışlık hissi. Bununla ilgili ben anlattım, siz dinlediniz. Kulaklarınızdaydım. Belki otobüste, belki arabanızda. Belki yürüyüş yaparken, belki yemek yaparken, belki bulaşık yıkarken, belki de sadece evde dururken beni dinlediniz. Dinlerken sizde neler düşündürttü, sizde neler yankılandı, nerelere bakmaya başladınız, neyi daha çok merak ettiniz, onları benimle paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için, benimle bu yolculukta olduğunuz için çok çok teşekkür ederim meraklı insanlar. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın?